Denbaş değerli Radyo Denge Gel dinleyicilerim. Medya soma alanında özel bir program ile sizlerleyiz. Programımızın konuğu PK Zindan Komite Üyesi Piro Dersin. Eval Piro, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Evet, ilk sorumuz ile başlamak istiyoruz. Önder Apo üzerinde ağırlaştırılmış İmralı işkence tecrit sistemi aralıksız sürdürülerek 24 yılını doldurmak üzere. Son 2,5 yıldır da Önder Apo'dan hiçbir şekilde haber alınamıyor. Genel itibariyle bakıldığında tecrit sistemi nasıl görmek gerekir? Buna karşı mücadele nasıl olmalıdır?
Sorunuza cevap vermeden önce öncelikle İmralı'da bulunan Önder Apo'ya, Önder Apo'nun yanındaki yoldaşlara, gene zindandaki tüm yoldaşlara ve radyoda bizi dinleyen tüm arkadaşlarımıza ve yurtsever halkımıza sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Bilindiği gibi son zindan şehidimiz Şakir Turan yoldaşımızdı. Çok büyük bir yurtseverimizdi. Bu yurtsever arkadaşımız düşmanın zindan politikalarından, zindandaki katletme, cezalandırma politikalarından kaynaklı yaşamını yitirdi, şehadete ulaştı. Şakir Turan yoldaşı aslında tüm zindan şehitlerini saygı ve minnetle anıyoruz. Onların ideallerini zafere taşırma sözünü veriyoruz. Yine içinde bulunduğumuz süreç aynı zamanda Eylül ayıdır. 24 Eylül 1996 tarihinde Ahmet Zindanı'na yönelik bir katliam vardı. Faşist Türk Devleti cezaevlerinde bulunan yoldaşlarımıza yönelik bir saldırı başlattı. Bu saldırıda Mehmet Aslan, Rıdvan Bulut, Nimet Çakmak, Cemal Çam, Ahmet Çelik, Kadir Demir, Edip Direkçi, Sabri Gümüş, Erkan Perişan, Hakkı Tekin arkadaşlarımız şehit düştüler. Gene aynı gün, yani bu katliamın duyurulmasından sonra bu katliama dönük protesto amaçlı yine cezaevinde bulunan Vedat Aydemir ve Hamdullah Şengüder yoldaşlarımız bedenlerini ateşe vererek protesto eyleminde bulundular. Böylece yani 1996 Eylül saldırısında bedenini ateşe veren iki arkadaşla birlikte 12 arkadaşımız şehadete ulaştı. Yıl dönümü vesilesiyle bu yoldaşlarımızı da saygı ve minnetle anıyoruz. Bu yoldaşlarımıza katleden bu faşist rejimden hesap soracağımızı, bu faşist rejimin yoldaşlarımıza yönelik bu vahşi katliamının yanında kalmayacağını belirtmek istiyoruz. Yoldaşlarımızın ideallerini başarıya ulaştırma sözümüzü ineliyoruz. Yine bilindiği gibi önümüzdeki süreç 9 Ekim komplosunun yıl dönümü. Tabii sorunuz da öndelik üzerindeki tecritle ilgiliydi. Aslında oradan başlamak gerekiyor. 9 Ekim komplosunun 25. yılını bitirdi. 26. yılına girecek. Yani önümüzdeki 9 Ekim'de 25. yıl bitiyor. 26. komploya karşı direniş, komploya karşı mücadele yılına giriyoruz. Tabii komploya karşı arkadaşlarımızın da hepsi biliyor. İlk büyük çıkış cezaevlerinde güneşimizi karartamazsınız eylemselliği biçiminde oldu. Zindandaki yoldaşlarımız önderliğe yönelik saldırıyı ilk hisseden, buna ilk tepkiyi veren, önderlik etrafında ateşten çember olan arkadaşlar oldular. Ve bu yoldaşlarımızın bu duyarlılığı giderek dalga dalga tüm Kürdistan'a, Kürdistan'ın dört parçasına, yurt dışındaki Kürt halkının bulunduğu tüm alanlara, gene Kürt halkının tüm dostlarına yansıdı. Çok büyük bir toplumsal eylemsellik açığa çıktı. Ve bu anlamda bu süreç, yani 9 Ekim'le başlayan güneşimizi karartamazsınız direnişleriyle, direnişleri öncülüğünde ciddi bir mücadele ortaya çıktı. Bu anlamda daha ilk etapta komplocuların hesabı boşa çıktı. Zaten kendileri de o dönem ifade ediyorlardı. Bu kadar büyük bir tepkiyi beklemediklerini belirtiyorlardı. O gelişen toplumsal tepki önemli oranda daha ilk etapta komplonun amaçlarını önemli oranda boşa çıkardı. Fakat komplocular tabii kendi amaçlarını başarıya ulaştırmada kararlıydılar. Sadece Türk Devleti değil, uluslararası tüm güçler bu işin içerisindeydi. Başını ABD'nin çektiği, İsrail'in çektiği, gene birçok Avrupa Birliği ülkesinin içinde yer aldığı, NATO ülkesinin içerisinde yer aldığı bir konseptti. Rusya'nın burada rolü vardı. Gene Kürt işbirlikçiliğinin, KDP ihanetinin bunda rolü vardı. Tüm bunlar bir araya gelerek Önder Apo'ya yönelik bir komplo geliştirilmişti. komplocular sonuç almada kararlıydılar. Bu anlamda her türlü yol ve yöntemi hayata geçirdiler. Örgütümüzü parçalamaya dönük çabalar, örgüt içerisinde tasvirliliği öne çıkartmaya dönük çabalar, yine her türlü imha saldırısı, farklı siyasal çözüm adı altındaki farklı yol ve yöntemlerle sürekli komplo yenilenerek, tazelenerek sonuç almak istediler. Yani hareketimizin tasfiyesi temelinde Kürt özgürlük mücadelesinin bitirilmesi amaçlanıyordu. Kürtlerin köle statüsünün bir yüzyıl daha devam ettirilmesi, hatta artık sonuca ulaştırılması hedefleniyordu. Ve bunun üzerinden sürekli komplo yenilenerek sürdürülüyordu. Tabii bu sürece karşı, yani bu komplo sürecine karşı ya da komplonun sürekli yenilenip hayata geçirilme sürecine karşı çok büyük bir direniş oldu. Aslında bu 25 yıllık süreç aynı zamanda komploya karşı büyük bir direniş sürecidir. On binlerce yoldaşımızın şehadeti, çok büyük fedai eylemlilikleri temelinde gelişen çok kahramanca bir direniş süreci oldu. Bu direniş düşmanın birçok hesabını boşa çıkardı. Sürekli yenilenen, sürekli güncellenen komplo planlamalarını sürekli boşa çıkardı. Bu anlamda aslında düşman bu 25 yıllık süreç içerisinde istediği hedefine ulaşamadı. Yani düşman önderliğimizin yakalanmasından sonra zaten bize ömür biçmişlerdi. 6 ay içerisinde bitecekti deniliyordu. Her şeyini ona göre hazırlamışlardı. Uluslararası komplocu güçler de bu çerçevede hareket ediyorlardı. Ancak bırakalım Altay'ı, 25 yıldır bu hareket giderek güçlenerek, giderek büyüyerek artık günümüzde özellikle önderliğin İmralı'daki paradigma değişimiyle birlikte günümüzde insanlığa umut veren, insanlığa öncülük eden bir konuma geldi. Rojava'da devrim oldu. Birçok yerde gerçekten çok büyük devrim niteliğinde çok büyük gelişmeler yaşandı. Yani bırakalım bitirmeyi, hareketimiz dünyaya mal oldu. Uluslararası alana mal oldu. Dünya insanlığına mal oldu. Ve kendi içerisinde de çok büyük kazanımlar ortaya çıkardı. Çok büyük yaratımlar yaşandı. Bunların hepsi aslında komploya karşı verilen bu mücadelenin sonuçlarıydı. Özellikle Önder Apu İmralı'da bunun öncülüğünü yaptı. Paradigma değişimini yaptı. Hareketi yeni paradigmaya göre yeniden değiştirdi, şekillendirdi. Yeni bir anlayış ortaya çıkardı. Ve bu yeni paradigma, yeni anlayışı da çok güçlü teorik çözümlemelerle, yine pratik, uygulanabilir pratik projelerle tüm dünya insanlığına sundu. Demokratik konfederalizm, demokratik ulus, yine demokratik, kadın özgürlükçü, ekolojik paradigmayla aslında dünya insanlığının sorunlarına da bir çözüm imkanı yarattı. Önderliğin bu düzeydeki değişim yaratma kapasitesi aynı zamanda tüm mücadelemize de yansıdı. Mücadelemiz de önderliğimizin belirlediği çizgi temelinde kendisini değiştirip dönüştürerek düşmanın her türlü saldırısına karşı direniş bir durumda kaldı. Aynı şekilde halkımız hareketimize, önderliğimize büyük bir bağlılık örneği gösterdi. Yani ben şunu belirtmek istiyorum. 25 yıllık süreç içerisinde düşmanın pek çok hesabı, pek çok saldırısı, pek çok konsepti boşa çıkarıldı. Komployu güncelleme denemeleri boşa çıkarıldı. Fakat insan şunu söyleyebilir. Yani doğrudur, bu 25 yıllık mücadele süreci boyunca düşman sonuç almadı. Büyüyen hareketimiz oldu, gelişen hareketimiz oldu, insanlığa mal olan, evrenselleşen hareketimiz oldu, önderliğimiz oldu. Fakat şöyle bir durum da var, yani biz de istediğimiz sonucu alamadık. İstediğimiz sonuç derken şunu kastediyorum, yani biz de Önder Apu'nun fiziki özgürlüğünü yaratamadık. Biz de Kürt halkının, Kürt sorununun demokratik çözümünü yaratamadık. Dolayısıyla şu anda halen bu mücadele yürütülüyor. Yani bu 25 yıllık mücadele içerisinde bu iki temel sonucun ortaya çıkmaması bizimle bağlantılıdır. Yetersizliklerimiz vardır, eksikliklerimiz vardır. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bu 25 yıllık deneyimden çıkaracağımız sonuçlar temelinde gerçekten sonuç alıcı bir mücadeleyi geliştirmemiz gerekiyor. Yani Önder Apu 25 yıldır tek kişilik hücrede tutuluyor. Bunu yapan komplocular zaten Önder Apu'ya yönelik bu komployu geliştirdikten sonra 3. Dünya Savaşı'nı başlattılar. Aslında 3. Dünya Savaşı Önder Apo'ya yönelik bir komployla başlatıldı. Önder Apo'nun dışarıya müdahil olmasını istemiyorlardı. Çünkü 3. Dünya Savaşı'nın şekillendiği, esasda verildiği o alan Orta Doğu alanıydı. Esasda en fazla üzerinde yürütüldüğü alan Kürdistan'dı. Kürdistan parçalarıydı. Dolayısıyla burada da her açıdan en etkin konumda olan Önder Apo'ydu. Böylece Önder Apo'yu aslında bu sürecin dışına çıkardılar. Tutuklayıp Türklere teslim etmeleri, yine İmralı gibi işkence sistemi altında Önder Apo'nun tutulmasına onay vermeleri aslında kendilerinin de bu işin içinde olduklarını açıkça gösteriyor. Bu anlamda Önder Apo'nun sesinin, düşüncesinin dışarıya ulaşmasını istemediler. Etki düzeyinin dışarıda farklı sonuçlara yol açmasını istemediler. Tecrit'in bir noktası, yönü budur. Yani tecrit sadece bu anlamda Türk Devleti'nin uyguladığı, kendi başına uyguladığı bir durum değildir. Aynı zamanda Türk Devleti ile birlikte uluslararası komplocu güçlerin hepsinde hemfikir olduğu, bu anlamda Türk Devleti'ne göz yumduğu, Türk Devleti'ne destek sunduğu ve tecrit politikasını desteklediği bir durum var ortada. Bunu görmek gerekiyor. Bugün Spit'in İmralı'ya gidiyorsa, gidiş gelişlerde açıklama yapmıyorsa, muğlak açıklamalar yapıyorsa gerçekten işkenceyi önleme komitesi olarak gerekli tavır ve şeyi ortaya koymuyorsa bunların hepsi bununla bağlantılıdır. Yine Avrupa Parlamentosu, Birleşmiş Milletler ve benzeri sözde kendisini demokrasinin teminatı olarak gösteren pek çok kurum ve kuruluşun bu süreçte sessiz kalması, bu sürece göz yumması ya da yeterince sesini çıkartmaması biraz bununla bağlantılıdır. Komplonun, tecritin bir boyutu budur. Yani Türk Devleti ile birlikte uluslararası güçlerin 3. Dünya Savaşı'nda Orta Doğu'da istediği şekilde bir şekillendirme, yeniden dizaynı yaratmak için Önder Apo'nun sesinin kısılması gerekiyor, sesinin dışarıya ulaştırılmaması gerekiyor, etkinliğinin kırılması gerekiyor. Tüm bunların sonucu olarak aslında bu anlamda İmralı tecriti böyle ortak bir konsept biçiminde ortaya çıkmış oluyor. Birinci boyut bu. İkincisi ise şudur. Yani Türk Devleti şu noktada kararlıdır. Ya da geçmiş süreçte de öyleydi. Yani Cumhuriyet'in 100. yılına Kürt sorunu tamamen bitirerek, Kürt soykırımını tamamen sonuca ulaştırarak, sonuç alarak girmek istiyordu. Bunun için de her türlü yol ve yönteme başvuruyorlardı. Her türlü pervasız saldırı, geriliğe yönelik, halka yönelik, topluma yönelik, Kürdistan diğer parçalarına yönelik her türlü saldırıyı geliştiriyorlardı. O açıdan yani bu planlarını hayata geçirebilmek için de bu mücadelenin en temel yaratanı, öncülüğünü yapanı, günümüzde de en temel öncüsü konumda olan, yürütücüsü konumda olan Önder Apo'yu etkisiz kılmak istediler. Dışarıyla bağının koparılmasını istediler. Bir yanıyla da budur. Yani Türk Devleti'nin kendi tasfiye planını sonuca götürmesi için Önder Apo'nun dışarıyla her türlü bağının kesilmesi gerekiyordu. Çünkü Önder Apo'nun tek bir sözü bile dışarıda etki yaratıyordu. Bunu yani bariz örneği Kobani sürecinde hepimiz gördük. Önder Apo'nun bir çağrısıyla milyonlar sokağa döküldü. Kobani etrafında çok büyük bir kenetlenme yaşandı ve o DAEŞ saldırıları ortadan kalktı. Yani önderliğimizin yarattığı bir şeydi. Düşman da aslında bunu çok iyi bildiği için, çok iyi tahlil ettiği için önderliğe yönelik tecridi bu şekilde katılaştırarak, mutlak tecrit biçimine getirerek hayata geçiriyor. Kendi politikaları gereği bunu hayata geçiriyor. Bir yönü de budur. Diğer bir yönü de şudur. Türk Devleti intikamcı bir devlettir. Yani Önder Apo onların Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana kadar ki pratikleştirmek istedikleri her şeyi boşa çıkardı. Yani bu Cumhuriyet halkların inkarı üzerine kurulmuştu. En son Kürt halkı kalmıştı. Onu da halledeceklerdi. Böylece Türk Ulus Devleti, Türk Ulus Yayılmacılığı sonuç almış olacaktı. Önder Apo bunun önüne geçti. Kürtleri yeniden örgütledi. Yeniden bir halk, bir ulus konumuna getirdi. Mücadele eder hale getirdi. Dolayısıyla Önder Apo'ya karşı çok büyük bir tepkileri var. Sadece burada değil, Orta Doğu'da da öyle. Yani Türkler aslında Kürtleri de halletmiş olsalardı, bitirmiş olsalardı, tümden asimile etmiş olsalardı, Orta Doğu'da en temel güç konumuna kendisini getirebilirdi. Böyle bir duruma gelmemişse bunun sorumlusu olarak Önder Apo'yu görüyorlar. Bu açıdan Önder Apo'ya bir yaklaşım da budur. Yani biraz intikam alma yaklaşımıdır. Tabii insan şunu da söyleyebilir, yani 25 yıllık çok büyük bir direniş vardır Önder Apo tarafından yürütülen. Eşsiz bir direniştir. Yani hiç kimse şöyle bakmamalıdır. Yani 25 yıl zindanda kalan başkaları da var. Öyle değildir. Önder Apo'nun koşullarında hiç kimse kalmamıştır. Bir ada cezaevinde tüm dünyayla bağları koparılmış bir şekilde hiçbir şeyine izin verilmeyen, düşünceleri mektupla olsun, telefonla olsun, ailesiyle bile görüştürmeyen, avukatlarıyla bile görüştürmeyen bir konumda hiç kimse tutulmamıştır. Ve Önder Apo tüm bu politikalara karşı kendi duruşuyla, kendi yaklaşımlarıyla gene İmralı'daki yoğunlaşmaları sonucu ortaya çıkardığı demokratik modernite paradigmasıyla büyük bir direnişin öncülüğünü yürütmektedir. Bugün eğer dışarıda bu kadar büyük bir direniş yürütülüyorsa, gerilla alanında, halk toplumsal alanında, Kürtistan'ın dört parçasında bu kadar büyük bir direniş yürütülüyorsa, Önder Apo'nun bu büyük eşsiz direnişinin sonucudur. Aslında her türlü tecritlere rağmen Önder Apo yine öncülüğünü yapıyor. Önder Apo yine etkiliyor bu toplumu. Önder Apo'nun tecrit koşullarında olması bile toplumu etkiliyor ve toplumu mücadele eder hale getiriyor. O anlamda düşmanın bir yanıyla da çabaları beyhudedir. Gene mesela Önder Apo'nun düşüncelerinin dışarıya yansıtılmaması üzerinden kendi tecrit politikalarını şey yapıyorlar. Fakat şu anda görüyoruz ki İmralı sürecinde, bu tecrit sürecinde Önder Apo'nun düşünceleri dünyada en fazla yayılan düşüncelerdir. En fazla dikkate alınan düşüncelerdir. Nihayetinde hepimiz görüyoruz, basından izliyoruz. Dünyanın birçok yerinde, birçok ülkesinde ilerici insanlar, demokrat insanlar, solcu insanlar, sendikalar, akademisyenler, yazarlar, her yerde Önder Apo'nun paradigması tartışılıyor, düşünceleri tartışılıyor. Çok büyük bir etki düzeyi var. Yani insanlar bunu ifade de ediyorlar. Dolayısıyla yani aslında Önder Apo kendi direnişiyle, kendi duruşuyla hem düşünsel anlamda hem de direniş anlamında düşmanın tüm tecrit politikalarını boşa çıkarmıştır. Direnişteyken bile, tecritteyken bile direnişin öncülüğünü yapıyor. O tecrit koşullarında olması bile herkeste bir etkileme düzeyi yaratıyor ve mücadeleyi büyütmenin vesilesi oluyor. Aynı şekilde düşünsel anlamda da bugün dünya insanlığına feyiz veren bir konumdadır. Dünya insanlığının önderi bir konumundadır. Yani Önder Apo artık Kürt halk önderi olmayı aşmıştır. Halklar önderidir, dünya insanlığının önderidir. Çünkü bir paradigma vardır. Bu paradigma dünyadaki her ülkede, her yerdeki tüm sorunlara çözüm getirecek bir paradigmadır. Var olan kapitalist modernite sistemini tüm yönleriyle çözen, aşmayı hedefleyen ve onun yerine tüm dünya insanlığına daha güzel, daha demokratik, daha özgürlükçü bir yaşamı öngören bir paradigmadır. O anlamıyla yani Önder Apo artık dünya halklarının, dünya insanlığının, ilerici insanın önderi biçimine gelmiştir. Ama insan şunu da görmelidir. Yani bu 25 yıllık mücadele boyunca düşman saldırılarının hepsini boşa çıkarsak da, düşmanın her türlü konseptini önemli oranda boşa çıkarsak da, sonuç almasını engellesek de şu gerçeklik önümüzdedir. Önder Apo'yu fiziki özgürlüğüne kavuşturamadık. Kürt sorunun demokratik çözümünü yaratamadık. Dolayısıyla bizlerin de en temelde önümüzdeki süreçte buna odaklanması gerekiyor. Yani komploya karşı yürüteceğimiz mücadelede artık farklı bir aşamaya geçmemiz gerekiyor. Artık sonuç alıcı aşamaya geçmemiz gerekiyor. Sonuç alacağımız bir aşamaya geçmemiz gerekiyor. Zaten düşmanın tecritli bu kadar yaygınlaştırmasının bir şeyi de şudur. Bizi önderlik üzerindeki tecride alıştırmak istiyorlar. Bizi öndersizliğe alıştırmak istiyorlar. Bizler de gerçekten Önder Apo'nun militanları olarak, Önder Apo'ya ölümüne bağlı kadrolar olarak gerçekten bunu kabul etmemeliyiz. Bunun mücadelesini vererek Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünü böyle zamana da yaymadan sağlamalıyız. Hiç kimse bunun koşulları yoktur dememelidir. Tam tersine koşulları her zamankinden çok daha fazladır. İnsan şunu rahatlıkla söyleyebilir. Mesela şu anda Türkiye'de çok ciddi bir toplumsal eylemsellik yok. Çok cılız, çok kısmi bir eylemsellik bile bu düşmanı bu kadar zorluyor. Gerilla direnişi ve çok kısmi bir toplumsal eylemsellik bile bu düşmanı bu kadar zorluyor, krize sokuyor, hareket edemez duruma getiriyor. Yani ciddi bir toplumsal hareketlik bu düşmanı yerle bir eder. 9 Ekim komplosu sürecinde ortaya çıkan halk hareketliği ya da Kobani sürecinde ortaya çıkan toplumsal refleks yeniden açığa çıkarsa değil Türk devleti, 10 tane Türk devleti bu toplumsal hareketliğin, toplumsal eylemselliğin önünde duramaz. Çok rahatlıkla var olan gücümüzle, toplumsal gücümüzle, askeri gücümüzle, ideolojik, örgütsel gücümüzle Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünü sağlama ve Kürt sorunun demokratik çözümünü yaratma, bunun sonucuna götürme gücüne, koşullarına her zamankinden daha fazla sahibiz. Bu noktada yeter ki her birimiz gerçekten bunun vicdani muhasebesini yapalım. Bu sürecin gerektirdiği oranda kendimizi katalım. Bunun öncülüğünü yapmaya çalışalım. Bunu kendimize temel misyon olarak biçelim. Eğer bunları yaparsak çok rahatlıkla sonuca da ulaştırabiliriz. Yani karşımızdaki düşman kendi tüm tarihi boyuncaki en zayıf durumundadır. 50 yıllık mücadelemiz karşısında bu düşman hallaç pamuğuna dönülmüştür. AKP-MHP faşizmi 20 yıllık iktidar sürecinde bizden aldığı yenilgiler, peş peşe aldığı yenilgiler üzerine şu anda gerçekten çok ciddi bir çöküşün içerisindedir. Çökmesinin temel nedeni şudur. Bir, karşısında ciddi bir muhalefet yoktur. İki, karşıda var olan tepki çok örgütlü değildir ve toplumsal bir eylemselliğe, toplumsal bir mücadeleye dönüşmüyor. Aslında çok ciddi bir tepki vardır ama bu örgütlendirilmemiştir, toplumsal bir mücadeleye dönüştürülmemiştir. Yoksa bu tepki örgütlendirilirse, toplumsal bir mücadeleye dönüştürülürse AKP'nin ayakta kalacak, iktidarını sürdürecek bir durumu kalmamıştır. Bu anlamda yani koşullar itibariyle de bu sonuca çok rahatlıkla ulaşabileceğimiz bir süreci yaşıyoruz. Biliniyor hareketimiz bundan kısa bir süre önce Demdem Azadi hamlesi başlatmıştı. Demdem Azadi hamlesi de aslında ciddi bir etkisi oldu. Toplumu önemli oranda etkiledi. Birçok çevreyi harekete geçirdi. Bu anlamda 2020'den bugüne kadar ki düşmanın pek çok saldırı konseptinin boşa çıkmasında Demdem Azadi hamlesinin büyük bir etkisi oldu. Fakat artık bu hamleyi de bir üst aşamaya taşırmamız gerekiyor. Yani Önder Apo'nun fiziki özgürlüğüne ve Kürt sorunun demokratik çözümüne odaklanmış çok daha güçlü bir toplumsal eylemselliği açığa çıkartmamız gerekiyor. Toplumsal mücadeleyi, toplumsal direnişi açığa çıkarmamız gerekiyor. Devrimci Halk Savaşı da bunu gerektiriyor. Devrimci Halk Savaşı demek bu mücadeleye gönül veren, bu mücadelenin sempatizanı, yurtseveri, onurlu her Kürt, demokrasiyi isteyen her insanın bulunduğu her alanda bu faşizme karşı mücadelesini gerektiriyor. Dolayısıyla onurlu her insan, demokrasi isteyen her insan, Kürt sorunun çözümünü isteyen her insan, Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünü isteyen her insan gerçekten bulunduğu alanda direnişe geçerse, bulunduğu zemini kullanırsa, imkanları değerlendirirse çok rahatlıkla bu faşizmi yıkabiliriz. Çok rahatlıkla Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünü de, Kürt sorunun demokratik çözümünü de ortaya çıkartabiliriz. Bunun zemini ve koşulları her zamankinden var. Ben inanıyorum ki bu 9 Ekim komplosunun yıl dönümü itibariyle yeni bir süreç bizler açısından ortaya çıkacaktır. Bizler ve halkımız açısından. Yani çok daha üst aşamaya geçen, artık sonuç almaya odaklanan bir mücadele sürecinin açığa çıkacağına inanıyorum. Ve şimdiden herkese bu temelde kendisini sorgulaması, gerçekten geçmişteki yetersizliklerini görmesi ve önümüzdeki sürece öncülük düzeyinde katılması gerektiğini belirtmek istiyorum. Kısaca belirtmek istediğim şeyler bunlar.
Önder Apo üzerinde sürdürülen tecrit sistemi kuşkusuz sadece İmralı ile sınırlı kalmamış, bir bütünen Kürdistan'a yayılmış durumdadır. Tecritin etkileri zindanda da yansıması olmaktadır. Önder Apo'nun üzerinde yürütülen tecrit sistemi zindanlarda nasıl bir saldırı biçimine dönüşmüştür? Tecrite karşı zindanlarda mücadele nasıl yürütülmelidir?
Evet, yani kuşkusuz düşmanın her dönem bir zindan politikası olmuştur. Bu zindan politikaları da hiçbir zaman dışarıdaki politikalardan bağımsız değildir. Yani dışarıda imha ve soykırımda yatan bir düşman içeriye de imha ve soykırım temelinde bir yaklaşımla yöneliyor. Yani düşmanın her zaman zindan politikaları dışarıdaki politikaların bir yansıması olarak ortaya çıkıyor. Bir bütünlük içerisinde şey yapıyor, bir konsept belirliyor. Bu konseptin zindan ayağı bu şekilde hayata geçecek. Toplumsal ayağı böyle hayata geçecek. Geriye yönelik ayağı böyle hayata geçecek biçimde planlanıyor. Dolayısıyla bu süreçte de çöktürme eylem planı dedikleri sürecin zindan ayağı da vardır. Bu zindan ayağı nasıl oluşturuldu? Aslında günümüzde biraz iyileştirme programı dedikleri bir program temelinde hayata geçiriliyor. Bu iyileştirme programı dedikleri şey şudur. Tümden teslim almaya başlayan bir programdır. Yani buna göre TÜSAP'ların zindanlardaki tüm davranışları puanlama sistemine tabi tutuluyor. İşte kendilerinin faşist marşlarını söyleyen, kendilerinin her dediğine biat eden, askeri sistemde kendilerine sayım veren, onların istediği kitapları, faşist kitapları okuyan, işte ne bileyim namaz kılan, vaaz dinleyen ve benzeri böyle çoğaltabileceğimiz, nihayetinde de pişmanlığı belirten birçok yaklaşım artı puan olarak TÜSAP'ların hanesine geçiyor. Bunun dışındaki her şey de eksi puan olarak TÜSAP'ların hanesine geçiyor. Dolayısıyla TÜSAP'lar cezalarını bitirdikten sonra cezaevi gözlem kurulu dedikleri bir kurul geliyor. TÜSAP'ların işte artı puanı mı çoktur, eksi puanı mı çoktur? Bunun üzerinden tutuklunun bırakılıp bırakılmamasına karar veriliyor. Tabii bu çok çağ dışı bir yöntemdir, çok ilkel bir yöntemdir. Tümden böyle intikam almaya dayalı bir yöntemdir. Bu yöntemin bırakalım demokratik tahammüllere göre, yani kapitalist modernist sistemin hukukuna göre bile bir yeri yoktur. Hadi onu da bırakalım, yani kapitalist modernist sistemin ya da günümüzde Avrupa hukuku denilen hukuku da bırakalım bir tarafa. Türkiye'nin 12 Eylül faşist darbesiyle şekillenen hukukuyla bile bir alakası yoktur. Yani 12 Eylül faşist anayasasıyla bile bağdaşmayan bir uygulama pratikleştiriliyor. Hiçbir hukuki, hiçbir demokratik, hiçbir ahlaki meşruiyeti olmayan bir uygulamadır bu. Zindandaki yoldaşlarımız her birisi onlarca yıldır zindanda bulunan arkadaşlarımızdır. Mücadele veren arkadaşlarımızdır, direnen yoldaşlarımızdır. Bu teslimiyet politikalarının hiçbir tanesini kabul edecek durumda değildirler. Bunlara karşı çok ciddi, çok kapsamlı bir direniş yürütülüyor zindanlarda. Bu direnişin sonuçları da işte oluyor. Düşman mesela birçok arkadaşımızın günümüzde cezasını erteliyor, infazını yakıyor, keyfi şekilde cezaevinde tutuyor. Yine hasta birçok arkadaşımızı bırakmıyor. Yani bırakılması gerekirken hatta kimi arkadaşlarımız, kendi adli tıp, o faşist adli tıp kurumları bile cezaevinde kalamaz dediği arkadaşlarımızı bile bırakmıyorlar. Bırakalım mesela birçok arkadaşımız hakkında, yani cezaevinde kalacak durumda olmamasına rağmen o adli tıp durumları kalabilir raporu veriyor. Fakat kimi arkadaşlarımıza bu adli tıp kurumları, bu faşistler bile kalamaz raporu verdiği halde bıraktırılmıyor. Bu kadar böyle insanlıktan, bu kadar vicdandan, ahlaktan, hukuktan yoksun bir uygulama, tamamen intikam, tamamen öç alma, tamamen teslimiyeti dayatma üzerine yürütülen bir zindan politikası var. Bu anlamda saldırılar, yönelimler çok vahşicedir. Gerçekten çok vahşicedir. Mesela cezaevi gözlem kurulları denilen kurumlar tamamen AKP ve MHP faşistlerinden oluşan bir çete yapılanmasıdır. Yani bilinen bir çete yapılanması ortaya çıkarılmış. Kürt düşmanı, PKK düşmanı, devrimci düşmanı, sosyalist kesimlerin düşmanı çeteler bir araya getirilerek bunlar üzerinden hukuk uygulanmaya çalışıyor. Bunlar üzerinden uygulanacak hukuk böyle vahşi bir şey olur. İşkence olur, katliam olur. Çünkü ideolojik olarak bu insanlar içerideki insanların düşmandır. İdeolojik düşmandırlar. Kendilerine ideolojik olarak düşman görüyorlar ve bu içerideki arkadaşlarımız bu çetelerin insafına terk ediliyor. Bu çetelerin insafına bırakılıyor. Bir yönüyle budur. İçeride yürütülen direnişe anlam verirken de bunu görmek gerekiyor. Buna karşı gerçekten mücadele yürütülmesinin gerekliliği üzerinde düşünürken de bunun esas alınması gerekiyor. Gene mesela İmralı tecrit ve soykırım sisteminin tüm zindanlara genelleştirilmesini ifade eden kimi uygulamalar geliştiriliyor. Yani öncesinden de zindanlarda tecrit sistemi vardı önemli oranda. Ama günümüzde daha üst boyuta taşınıyor. Mesela set tipleri denilen ya da yüksek güvenlikli cezaevi denilen yeni modeller oluşturdular. Bu modeller tümden tek kişilik modellerdir. Yani bir tutsağı alıp tek kişilik bir hücreye koyacaklar. Bir tutsağı tek kişilik hücrede 10 yıllarca tutacaklar. Günde 1 saat havalandırması vardır. 1 saat dışında havalandırmaya da çıkmayacak. Tek başına bir odada 10 yıllarca tutmayı hesaplıyorlar. Yani her açıdan işkencenin doruklaştırılmasını ifade ediyor. Tabii tek kişilik tutsağı her türlü fiziki işkence de yapılacak, her türlü fiziki saldırı da yapılacak. Fakat bunun da ötesinde çok büyük bir psikolojik işkencedir, çok büyük bir manevi işkencedir. Hatta insan sağlığını önemli oranda, yani fiziki sağlığını önemli oranda zorlayacak çok ciddi bir uygulamadır. Çok ciddi sonuçları olacak bir işkence uygulamasıdır. Bunu hayata geçirmeye çalışıyorlar. Şu anda takip ettiğimiz kadarıyla 4-5 böyle 4-5 zindan açmışlar. Gene takip ettiğimiz kadarıyla, kendi basınlarına çıkan haberlerden anladığımız kadarıyla bu yıl bu sayıyı 20'ye çıkartmayı düşünüyorlar. Kendilerince zindanda öne çıkan, zindandaki tutsaklar içerisinde öne çıkan, bilinen tüm arkadaşlarımızı bu tarz cezaevlerine götürerek etkisizleştirmeyi, geri kalanına da her türlü yönelimle teslim almayı amaçlayacaklar. Önümüzdeki süreçte bu anlamda düşmanın zindan politikaları daha da saldırgan olacak. En az da görünen odur. Özellikle bu sert tiplerin hayata geçirilmesiyle beraber tecrit de daha da giderek koyulaşacak. Aynı zamanda işkence ve her türlü keyfi uygulama, her türlü intikam uygulaması daha keskin bir şekilde hayata geçecek. Tabi burada kötü olan durum şudur. Bu set tipleri çok sessiz bir şekilde hayata geçiriliyor. Bu set tiplerine karşı ciddi bir tepki ortaya çıkmıyor. Normalde bu set tiplerine karşı demokratik kamuoyunun, insan hakları örgütlerinin, hukuk örgütlerinin, tutsak ailelerinin, demokratik siyaset alanının, yine tüm halkımızın kıyameti koparması gerekiyor. Fakat gerçekten o düzeyde bir tepki ortaya çıkmıyor. Mesela 2000'li yılları düşünelim. 2000'li yıllarda FET tipini düşman hayata geçirdi. FET tipine karşı dışarıda muazzam bir tepki oluştu. Yani gene hayata geçirdiler ama aslında ilk düşündüğü şeylerin bir çoğunu da hayata geçiremediler içeride. O yüzden zaten FET tiplerinde siyasi tutsaklar yeniden kendilerince bir örgütlüğü, bir şeyi oluştururlar. Onun üzerine FET tipi yaratıyorlar. Fakat ben şunu söylemek istiyorum. Yani FET tiplerine karşı gösterilen tepkinin şu anda %1'i bile yok. FET tipinden 10 kat daha ağır koşullarda yeni zindanlar oluşturuluyor, tabutluklar oluşturuluyor, ölüm evleri oluşturuluyor. İşkencenin en doruğa çıkarılmış hali oluşturuluyor. Fakat buna karşı çok ciddi bir tepki yok. Bu tepki ne hukukçularda var, ne insan hakları örgütlerinde var. Ya da şöyle bir şey söyleniyor. Bazen basın açıklamalarıyla hak ihlallerinin açıklanması biçimde söyleniyor ama buna karşı bir direniş yok. Buna karşı bir mücadele çok fazla yok. Dolayısıyla bu sert tiplerin önümüzdeki süreçte en temel politik olarak hayata geçirecekler. Yani gözlem kurullarının, çete mahiyetindeki gözlem kurullarının keyfi uygulamaları, sert tipleri, hasta tutsakların bırakılmaması diyebiliriz ki şu anda zindanlarda uygulanan temel politikalardır. Düşmanın zindanlara karşı soykırım politikalarının temelini oluşturuyor. Esas politikası da şudur, yani her türlü baskıyı kullanarak ve buna uygun fiziki zindanlar da oluşturarak tutsakları teslim almayı amaçlıyorlar. Esas yaklaşımlar zindan politikaları anlamındaki düşmanın esas yaklaşımını insan bu şekilde ele alabilir. Buna karşı ise tutsakların da büyük bir direnişi var. Onu da görmek gerekiyor. Yani zindanları sadece böyle hak ihlalleriyle, sadece böyle mağduriyetlerle ele almamak gerekiyor. Tabii bunlara karşı yoldaşlarımızın çok büyük direnişi var. Hatta insan şunu söyleyebilir, zindandaki yoldaşlarımız da gerilladaki yoldaşlarımız gibi fedai tarzda direniyorlar. Yani şöyle bir şeyi düşünün, günün 24 saati her an düşmanla karşı karşıyadır ve günün 24 saati fiziki, psikolojik, manevi, ruhsal, ideolojik bir mücadele içerisindedir. Bir direniş içerisindedir tutsaklar. O anlamda tutsakların direnişini de böyle görmek gerekiyor. Zindan böyle arkadaşlarımızın, yoldaşlarımızın mağdur olduğu, şu olduğu bir alandan ziyade çok ciddi bir mücadele alandır. Zindanların zaten bizim mücadelemizdeki en temel yeri, rolü odur. Büyük bir mücadele mevzisidir. İşte bir toplumsal ayağımız vardır, bir dağ alanı vardır, bir de zindan alanı vardır. Dağ, zindan ve toplum üçgenindeki direnişin bütünlüğü mücadelemizi yürütüyor. Bu anlamda en önemli mücadele zemindir. Ve bu mücadele zeminde de yoldaşlarımız çok büyük bir mücadele yürütüyorlar. 14 Temmuz direniş çizgisine halel getirmiyorlar. Gene Önder Apo'nun İmralı direniş çizgisine esas alıyorlar. Bu anlamda büyük bir direniş yürütülüyor zindanlarda. Onu da belirtmek gerekiyor.
Siz de değerlendirdiniz. Zindanlarda tutsaklara karşı tarihte görülmemiş işkenceler, hukuksuz uygulamalar ve benzeri durumlar yaşanmaktadır. Genel olarak son süreçte göz önündeyken zindanlardaki durum nedir?
Yani zindanlardaki son süreç uygulamaları önceki soruda da kısmen belirttim. En temel uygulama şu, yani bir arkadaşlarımızın infazları yakılarak yani bitirdiği cezasını bitirmesine rağmen infazları yakılarak bırakılmıyor ya da infazları erteleniyor. İki hasta tutsaklar bırakılmıyor. Üç, set tipleriyle tecrit koyulaştırılmak isteniyor. Dört, her türlü saldırı var. Mesela en son Patmos cezaevinde kamuoyuna da yansıdı. Domuz bağıyla arkadaşlarımız 4 saat cezaevi müdürünün gözetiminde bekletiliyor. Bu farklı yerlerde, farklı şekillerde de hayata geçiyor ama domuz bağı yeni bir şeydir. Domuz bağı Kürtlerde nasıl algılanıyor? Hizbul Kontra'yla biliniyor. Yani zaten AKP, MHP, faşizminin Hizbul Kontra'yla yaptığı ittifak da var. İnsan şunu düşünmeden edemiyor. Acaba bu Hizbul Kontra'cıların birçoğunu önümüzdeki süreçte zindanlara mı yerleştirecekler? Bu zindandaki yoldaşlarımıza karşı Hizbul Kontra'yı mı kullanacaklar? Çünkü gerçekten domuz bağı deyince ilk aklımıza gelen bu oldu. Bunun benzeri birçok şey var. Bunun benzeri birçok böyle uygulama var. Yani her türlü fiziki saldırı, işkence, sözlü taciz, her türlü böyle insan hak ve onuruna aykırı uygulama zindanlarda dayatılıyor. Bu anlamda zindanların durumu diğer mücadele alanlarımızdan çok daha fazla, düşman kuşatmasının çok daha yoğun olduğu, düşman baskı ve işkencesinin çok daha yoğun olduğu, arkadaşlarımızın adeta nefessiz bırakılmak istendiği bir alan durumuna geliyor. Gene yani bu sistemle aslında biraz da intikam da alıyorlar. Birçok arkadaşımız ölüme terk ediliyor. Özellikle hasta tutsakların serbest bırakılmaması, şehadete ulaşmaları aslında bu imha planlarının bir sonucudur. Bu anlamda zindandaki durum düşman uygulamaları aslında gerçekten böyle kabul edilebilecek, hani uğruna direniş yürütülmeyecek bir durum değildir. Kesinlikle kabul edilmeyecek bir durumdur. Bu noktada eksiklikler vardır. Yani zindandan kaynaklı eksiklikler yoktur. Dikkat edilirse şu anda mücadelemizin her tarafına dayatılan imha konseptine karşı Önder Apo'nun İmralı direnişinde bir eksiklik yoktur. Gerilla'nın sömürgeciliğe karşı direnişinde, fedai çizgideki direnişte çok ciddi bir eksiklik yoktur. Ya da zindandaki yoldaşlarımızın düşmanın her türlü şiddetine, işkencesine, baskısına karşı direnişinde çok ciddi bir eksiklik yoktur. Yoldaşlarımız direniyor. Eksiklik şurada vardır. Eksiklik toplumsal eylemselliği geliştirmede vardır. Demokratik toplumsal eylemselliği geliştirme noktasında bir eksikliğimiz var. Eğer bunu da geliştirebilirsek, dediğimiz gibi diğer alanında zaten bir direniş durumu var. Çok rahatlıkla başta zindanlardaki bu uygulamalar olmak üzere, gene Önder Apo'ya yönelik tecrit başta olmak üzere diğer birçok uygulama ortadan kaldırılabilecektir. Ama bu noktada eksik olan, dediğimiz gibi, dışarıda bizlerin yapması gerekenleri yapmamasıdır. Yoksa içeride yoldaşlarımız yapması gerekenleri yapıyor. Ne yapması gerektiğini biliyor, yapması gerekenleri yapıyor. Ama bu noktada dışarı ayağında sorun vardır. Hani eskiden beri de şöyle bir durum vardı. Eskiden de mesela zindan direnişleri nasıl sonuç alıyordu? Dışarıdaki direnişle bütünleştiğinde sonuç alıyordu. Yani zindanlar öncülük ediyordu, bir süreci başlatıyordu. Bu etkisini dışarıda gösteriyordu, dışarıda toplum hareketleniyordu ve bu eylemsellik sonuç alıyordu. Günümüzde olmayan biraz budur. Dışarı kendi görevini yapmıyor. Dolayısıyla yani bu sorunuz vesilesiyle en temelde biz dışarıdakilerin, demokratik siyaset alanındakilerin, toplumsal örgütleme çalışması içerisindeki arkadaşlarımızın eksikleridir, yetersizlikleridir. Bunu görmemiz gerekiyor. Her birimizin kendi açısından bunu görmesi gerekiyor. Eğer bunu görürsek gerçekten doğru temelde bir öncülük, doğru temelde bir örgütleme, bu örgütlemeye dair doğru temelde bir mücadele geliştirilirse zindanlarda yaşanan bu baskı, bu vahşet sürecine de son verilir. Bu anlamda yani kendi görevini yerine getirmesi gereken bizleriz.
Son olarak, zindanlarda büyük bir mücadele veriliyor. Buna karşı ne yapılmalıdır? Zindanlara karşı nasıl yaklaşılmalıdır? Mücadele nasıl ele alınmalıdır?
Yani şunu insan rahatlıkla belirtebilir. Dışarıda her şeyden önce tüm demokratik kurum ve kesimlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Bu demokratik kurum ve kesimlerin özellikle iki nokta üzerinde durması gerekiyor. Bir, Önder Apo üzerindeki tecridin kesinlikle kabul edilmemesi gerekiyor. Türkiye'deki tüm demokratik kurumlar, tüm demokratik örgütler, tüm demokratik bireyler gerçekten böyle bir ortak mücadele zemini yaratabilmeli ve bir araya gelebilmeli, bunu kabul etmemeli. İkincisi, zindanlara yönelik uygulamalar kesinlikle kabul edilmemeli. Buna öncülük edecek olan bu kesimler olmalı başta. Yani demokratik kurumlar, demokratik örgütler ve aydın, demokrat, sanatçı, yazar bu kesimler olmalı. Toplumun vicdanı olarak bu kesimler olmalı ve gerçekten bu mücadelenin yürütülmesine öncülük edebilmeliler. Bu noktada sorun var. Yani hiç verilmiyor değil. İnsan hakları kurumlarının kimi çabaları var, mücadeleleri var. Tutsak ailelerinin kimi çabaları, mücadeleleri var. Yine aydın, yazar ve benzerinin kimi çabaları var. Fakat bir, çok yetersizdir, iki, çok parçalıdır. Çok parçalıdır yani. Oysa bu süreçte yani düşman tüm gücünü bir araya getirmiş, topyekun bir saldırı konsepti uyguluyor. Buna karşı, yani bu faşist rejime karşı, bu faşizme karşı olan herkesin de böyle ortak mücadele zemininde bir araya gelmesi gerekiyor. Şu anda olmayan şeylerden bir tanesi bu ve yaratılması gereken şeylerden bir tanesi bu. Tabii ikincisi şudur, hukuk alanının çok aktif bir şekilde bu süreçte rol alması gerekiyor. Yani nihayetinde Önder Apo'ya yönelik tecrit de, zindanlara yönelik vasiyet de en temelde hukukçuların görevidir. Fakat bu noktada orada da yani hiçbir şey yapılmıyor demiyoruz ama çok zayıftır yani. Yüzlerce baro vardır, binlerce avukat vardır. Yani bu ve bu insanlar bilinçli insanlardır. Zindanlarda yaşananı biliyor, bunun ne anlama geldiğini biliyor, tahlil edebiliyor. Söylüyorlar, teşhir ediyorlar, şey yapıyorlar fakat buna karşı mücadelede çok zayıf kalınıyor. Yani hukuk alanının çok aktif bir şekilde kendisini bu sürece katması gerekiyor. Üçüncü nokta olarak tutsak ailelerinin bu sürece öncülük etmesi gerekiyor. Yani tutsak aileleri bir yerden beklememelidir. Siyasetçiler gelsin öncülük etsin dememelidir. Şu niye sahip çıkmıyor dememelidir. Bu niye yapmıyor dememelidir. Kendisi yapmalıdır. Ondan sonra herkesi davet etmelidir. Herkesi katmaya çalışmalıdır. Kendisi yapmadan kimseyi çağırmamaz. Çağıramaz yani. Çağırsa da anlamsız olur. Çok ciddi bir etkisi olmaz ama kendisi örgütlenirse, bir direnişi açığa çıkarırsa çok rahatlıkla söz söyleme, insanları katma, etkileme düzeyi de ortaya çıkar. Bu anlamda tutsak ailelerin daha örgütlü, daha bütünlüklü, daha böyle sonuç almaya endeksli eylemselikleri ortaya çıkarması gerekiyor. Şu anda var yani kimi şeyler hiç yapılmıyor değil ama çok parçalı, çok böyle küçük gruplar temelde yapılan ve etki düzeyi çok fazla olmayan, düşmanı zorlama düzeyi çok fazla olmayan bir durumu ifade ediyor. Dolayısıyla bunun aşılması gerekiyor. Gene tabii diğer kurumların ya da diğer yurtsever halkımızın kesimlerinin de bu iş tutsak ailelerin işidir dememesi gerekiyor. Yani zindandaki yoldaşlarımız sadece tutsak ailelerin oğlu, kardeşi, akrabası olduğu için zindanda değillerdi. Bizim yoldaşlarımızdırlar. Bu mücadelenin zafere ulaşması için, bu mücadelenin sonuca ulaşması için direnen arkadaşlarımızdır, direnen yoldaşlarımızdır. Dolayısıyla her birimizin buna karşı bu konuda çok ciddi bir sorumluluğu vardır. Herkes tutsak ailesi ya da değil, bu ayrıma girmeden herkes böylesi bir mücadelede kendisini öncü olarak görmelidir. Öncü olarak katmalıdır. Şunu artık aşmamız gerekiyor. Yani düşman saldırır, düşman tutuklar, düşman gözaltına alır, düşman şöyle yok yani. Biz bunları göze almazsak zaten biz bir şey yapamayız. Düşman olabilir, saldırabilir, kimi gözaltları yapabilir, tutuklamalar yapabilir ama biraz toplumsal eylemsellik geliştiğinde de bu düşman tuzla buz olur yani. Düşmanın tüm politikalar tuzla buz olur. Şu andaki küçük kimi eylemsellikler bile bu düşmanı bu kadar zorluyor. Mesela niye o kadar faşistçe saldırıyorlar? Bir cumartesi anılarına niye o kadar faşistçe saldırıyorlar? Çünkü böyle kararlı, küçük de olsa kararlı bir grup var karşılarında ve çok zorluyor kendilerini. Ama mesela cumartesi anıları gibi daha büyük, daha kitlesel zindanlara dönük, Önder Apo üzerindeki teçhide dönük bir mücadele geliştirilirse çok rahatlıkla bu düşmanın her türlü baskı, yönelim, tutuklama, gözaltına alma ve benzeri politikaları boşa çıkacak. Düşman bununla sonuç almayacağını görmüş olacak. O noktada günümüz artık gerçekten kaygılarını, korkularını aşma günüdür. Kendisini gerçekten kaygısız ve korkusuz bir temelde mücadele adama günüdür. Dediğimiz gibi bu önümüzdeki yıl, yani komploya karşı mücadelenin 26. yılı, sonuç almamız gereken bir yıldır. Önder Apo'nun fiziki özgürlüğüne kavuşacağı, Kürt sorunun demokratik temellerde çözüme ulaşacağı bir yıl olmak zorundadır. Herkesin bu düzeyde kendisini katması gerekiyor. Bunun için bedel gerekiyorsa bedeli göze alması gerekiyor. Bunun için öncülük etmesi gerekiyorsa öncülük etmesi gerekiyor. Bunun için öne çıkması gerekiyor. Yani mesela şunu görmeliyiz. Önder Apo o koşullarda 26 yıl, 25 yıldır direniyor. Gerilla en elverişsiz koşullarda fedai temelde direniyor. Zindandaki yoldaşlarımız her türlü vahşet karşısında direniyorlar. Dolayısıyla biz dışarıdakilerin de bu yoldaşlarımıza denk, bunların bu direnişine, bu duruşuna denk bir yaklaşım içerisinde olması gerekiyor. Tereddütsüz, hesapsız, kitapsız, kaygısız, korkusuz kendimizi bu mücadelenin başarısına katmamız gerekiyor. Eğer bu yapılırsa, asgari düzeyde bile bu yapılırsa, görülecektir ki çok rahatlıkla önümüzdeki süreçte hem zindandaki düşmanın tüm politikaları boşa çıkmış olacak, hem Önder Apo'nun fiziki özgürlüğü ve Kürt sorunun demokratik çözümü ortaya çıkmış olacaktır. Bu aynı zamanda bizim kendimize yönelik bir yaklaşımımızdır. Biz Önder Apo üzerindeki teşhise karşı çıkmazsak, zindanda yaşananlara karşı çıkmazsak, bu şu demektir, faşizmin yürütülmesi demektir. Bizim bu baskı ortamında, bu yoğun faşizan koşullarda tutulmamız demektir. Mesela şu anda Türkiye'de gerçekten dışarısının zindanla bir farkı kalmamıştır. İnsanlar çok büyük bir baskı altındadır. Özgürlük diye bir şey yoktur. Yani yaşamın her alanına müdahil olan bir faşizm vardır. Her alanda karşıda çıkan bir faşizm vardır. O anlamda Önder Apo üzerindeki tecride karşı çıkmak, Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünü istemek, Kürt sorunun demokratik çözümünü istemek, zindanlarda yaşanan vahşete karşı çıkmak aynı zamanda bu faşizmi yenmeyi amaçlamak anlamına geliyor. Bu faşizmi yıkmayı amaçlamak üzerine anlamına geliyor. Dolayısıyla kendi üzerimizdeki baskıya karşı direniş anlamına geliyor. Kendi üzerimizdeki baskının ortadan kaldırılmasına, faşizan uygulamaların, yaşamın her alanına sirayet eden faşizmin ortadan kaldırılmasına hizmet ediyor. Bu anlamda yani biz zindanlar için, önderlik için ve Kürt sorunun demokratik çözümü için mücadele ediyoruz ama esas da kendimiz için mücadele ediyoruz. Daha demokratik, daha özgürlükçü bir yaşamın içerisinde yer almak için mücadele ediyoruz. Dolayısıyla herkesin bu bilinçle kendisini mücadeleye katması gerekiyor. Korkularını, kaygılarını aşması gerekiyor. Bu noktada çok görkemli şeyler vardır. Yani bir mesela Cizre'de Mehmet Tunç yoldaşımız vardır. Gürseberliğin çıtasını o kadar yükseltmiştir. Zindanlarda en son şehit düşen Şakir Türen yoldaşımız vardır. Gürseberliğin çıtasını o kadar yükseltmiştir. Dolayısıyla her bir gürseberimiz, her bir insanımız, her bir sempatizanımız onurlu, vicdanlı, faşizme karşı olan her Kürt halk bireyi, Kürt halkının dostları, gene demokratik kesimlerin hepsi gerçekten bu sürece korkularından, kaygılarından arınarak ve aktif temelde katılmaları gerekiyor. Eğer bu olursa, faşizme karşı var olan tepki biraz örgütlendirilip mücadeleye dönüştürülürse çok rahatlıkla sonuç alacağımızı belirtmek istiyoruz. Bu temelde gelişecek bir mücadele ile Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünü sağlama, Kürt sorununun demokratik çözümünü ortaya çıkarma ve bu anlamda zindandaki yoldaşlarımızın özgürlüğünü sağlama konusunda sonuca gitmiş olacağız. Ben herkesin bu temelde önümüzdeki sürece kendisini katacağına inanıyorum. Bu konuda inancım tamdır. Bu temelde bizi dinleyen tüm arkadaşlarımızı, tüm insanlarımızı sevgi ve saygıyla tekrar selamlıyorum.
Değerlendirme ve katılımınız için teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Evet değerli Radyo Denge Gel dinleyicileri, özel bir program ile sizlerleydik. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Thank you.